Ayrım 6. Halk Avcısı Jack London. Sayfa 62. Kaptan Warfield ve bütün bu yıllar boyunca da durmadan inci biriktirdi diye ekledi. Bir deli herif ki akıl sır erdirebilen beri gelsin. Zaman zaman korkutur beni, gayipten haber veren bir büyücü sanki. Malhol anlayamadım, nasıl yani dedi. Yani demek istiyorum ki havaya bile söz geçirir. Daha doğrusu yerler bunun böyle olduğuna inanmıştır. Ha, bak bizim Tai Hotavri daha iyi bilir. Hey Tai Hotavri, ihtiyar parlayı havaya ne yapar, var mı bilmek sen? Yerli tayfa karşılık verdi hemen. Gökyüzünün ulu şeytanı gibi, o ne yapmak o da yapmak. Ben çok iyi bilmek bunu. O ne zaman fırtına istemek, o zaman fırtına gelmek. Ne zaman rüzgar istememek, o zaman hiç rüzgar gelmemek. Malhol desenize, gerçekten büyücü bu herif dedi. Tai Hotori kötümser bir tavırda başını salladı. O inciler çok uğursuz olmak dedi. Parlay var incileri satmak için çok yelkenli çağırmak. Sonra da var istemek, o çok büyük fırtına çıkarmak ve herkesi boğmak. Görecek miyiz o böyle yapmak? Bütün yerlerde var böyle söylemek. Kaptan Warfield sinirli sinirli güldü. Zaten mevsim fırtına mevsimi dedi. Yani yerlilerin söylediği bir yana doğru sayılır. Kalıbımı basarım ki şu anda başımızda bir bela dolaşıyor. Bakalım göreceğiz ne olduğunu. Doğrusunu isterseniz Malahine'nin buradan yüzlerce mil uzakta olmasını isterdim. Grif, yani uzun lafın kısası bu adam bir parça kafadan terelendi işte diyerek sözü bağlamaya hazırlandı. Kimi zaman düşünürüm, anlamaya çalışırım onu. Çok karışık, karma karışık bir ruh dünyası var. Kolay değil elbet. 18 yıl boyunca yaşamının biricik amacı, varı yoğu, canı ciğeri, her şeyi armağan de olmuştu. Hala öldüğüne inanamıyor. Zaman zaman unutuyor, yaşadığını sanıyor. Henüz Fransa'dan dönmediğine inanıyor. İncileri elden çıkarmamasının nedeni belki de budur. Beyazlara karşı hala korkunç bir kin besliyor. Kızının ölmüş olduğunu arada bir unutsa bile hiç çıkmamak üzere kafasına kazınmış olan şey beyazların kızının ölümüne neden olmalarıdır. Kaptan Warfield bıkkınlıkla homurdandı birden. Abbala ya, durup dururken bu rüzgara da ne oluyor böyle? Yelkenler birdenbire şişmiş, sonra yine dümdüz olup pörsüyü vermişti. Rüzgar yok olunca sıcaklık daha boğucu, daha dayanılmaz bir hal almıştı. Hepsi de şıpır şıpır terlemişti. Kısa aralarla her biri derin soluklar alıyor, biraz olsun ferahlamaya çalışıyordu. İşte rüzgar yine başlıyor ama bu kez 8 derecelik bir sapmayla geliyor. Selam palangalarına çabuk! Kaptanın komutu üzerine bütün tayfalar koşuşmaya başladı. 5 dakika ya geçmiş ya geçmemişti ki yelkendi geçide dalıp prova attı üzerinde akıntıya karşı yol almaya başlamıştı bile. Bir ara rüzgar kesilir gibi oldu ama kısa bir süre sonra yeniden esmeye başladı. Bu durum tayfaları, palanga ve yelkenleri çabucak yeni bir manevrayı hazırlamak zorunda bırakmıştı. Grif, bakın bakın, Nuhiva yaklaşıyor diye haykırdı. Makineleri tam yol ileri çalışıyor, şuna bakın hele. Kaptan seyir odasının ön yüzündeki lombozdan kafasını çıkarmış ve elindeki üslubu ile alnındaki terleri silmekte olan Portekizli melez makinesine "Hareket hazır mıyız?" diye sordu. Makinist "Alesta" karşılığını verdi. "Öyleyse fire up." Makinist başını delikten çekerek kayboldu. Az sonra egzoz borusundan patlamalar yükselmeye başlamıştı. Ne var ki yelkenli kendi dümen suyunda yol alan küçük kotla ile arasındaki açıklığı koruyamıyordu. Onların bir adımına karşılık küçük kotla 2 adım atmaktaydı. Hatta borda paraleline ulaşmıştı, bir daha geç daha geçecekti. Güvertesinde yalnızca yerliler görünüyordu. Dümeni yöneten adam elini sallayarak alaylı alaylı selamladı onları. Grief Malhol'a dönerek, ''Nari Herring denilen herif bu işte'' dedi. ''Şu dümen başında duran çam yarması gibi olanı, Pau Matou adalarının gözünü daldan budaktan esirgemeyen en korkusuz eşkıyası.'' 5 dakika sonra Grief kendi yerli tayfalarının sevinç çığlıkları attıkları işitti. İster istemez tüm gözler Nuhiva'ya çevrildi. Küçük kofranın motoru teklemişti, şimdi geçiş sırası onlardaydı. Malahini'nin tayfaları halatlara tırmanıp Kotlu'nun yanından geçerlerken hep bir ağızdan çığlık çığlığa bağırarak alay ettiler. Küçük Kotra rüzgardan yana yatmış akıntı tarafından geri püskürtürüyordu. Gölcüye girecekleri sırada demirleme yerine doğru yön değiştirdiler. Griff doğrusu bu motora harcadığımız paraya değdi dedi. Kaptan Warfield bu sözleri işitince yüreğine su serpildi ama sevincini açığa vurmadı. Yalnızca dedim ya hiç kuşkunuz olmasın kendini ödeyecektir o demekle yetindi. Malahini gölcüğün ortalarına doğru ilerledi. Öbür yelkenler arasında demirlemeye elverişli bir yer bulana dek bir süre dönenip durdu. Griff işte Dolly'nin güvertesinde Isaacs diye haber verirken eliyle onu selamladı. Peter giy de Roberta da. Tabii böyle bir inci satışı yapılsın da Peter hazır bulunmasın. Olacak şey mi hiç? Aa bak Francine de burada. İşte kaktüs de. Oh ne kadar inci tüccarı varsa hepsi buraya toplanmış. Anlaşılan ihtiyar Parlay incilerini iyi bir fiyata satacak belli oluyor bu. Kaptan Warfield bıyık altından gülerek hala onaramadılar motoru diye mırıldandı. Gölün öte yakasına Hindistan cevizi ağaçları arasından yelkenleri görünen Nuhiva'ya dikmişti gözlerini. İkinci bölüm. Parlay'ın evi iki katlı ahşap bir yapıydı. Kaliforniya çamından yapılmış, çatısı da galvanizli saçla kaplanmıştı. Mercan odasının ince ve dar çemberi üzerinde koskocaman bir ur gibi duruyordu. Demir atıldıktan hemen sonra Malahini ve mürettebatı nezaket ziyaretinde bulunmak için kıyıya çıktılar. Öbür kaptanlarla inci alıcıları büyük salona toplanmışlardı. Ertesi gün açık arttırmaya çıkarılacak olan incileri incelemekteydiler. Pau Motoğlu uşaklar Hikihoho yerlileri yani Parlay'ın akrabaları ortalıkta dolaşıyor, konuklara viski ve absent sunuyorlardı. Bu meraklı topluluğun arasında bir zamanların iri yarı ve güçlü adamı Parlay'ın şimdi enkaz haline gelmiş silik bir kopyası da bulunuyordu. Dudaklarını bükmüş, küçümseyen gözlerle çevresine bakınıyordu. İyice yuvalarına gömülmüş gözleri iki kor parçasını andırıyordu. Avurtları çökmüş, başındaki saçlar yer yer dökülmüştü. Uzun sakalı karmakarışık bir postahi gibi suratını kaplamıştı. Bıyıkları yukarı doğru kıvrıktı. Malhol vay canına diye mırıldandı. Hık demiş, üçüncü Napolyon'un burnundan düşmüş bu herif. Yalnız bir farkla ki bu uzun bacaklı kopya fırında yanıp kavrulmuş, ateşte buruş buruş olmuş, berikine oranla tez çökmüş. Harabe gibi adam. Şunun başını öne eğişine bakın hele. Besbelli dengesini yitirmemek için böyle yapıyor. İhtiyar Parlay selam yerine, yakında fırtına cehenneme çevirecek burayı sözleriyle karşıladı Griff'i. Böyle bir havada buraya gelmeyi göze aldığına bakılırsa incilere karşı büyük bir sevgi besliyor olmalısın. Griff masanın üstünden incilere bir göz atarak içten bir kahkaha savurdu. Doğrusu bu ya dedi, şunları görmek için cehennem seferine çıkmaya bile değer. İhtiyar Parlay kıkır kıkır güldü. Sizden önce birçok kişi çıktı o sefere ve bir daha da geri dönmedi. Sonra parmağı ile bir güderi parçası üzerinde duran ve ötekilerden hemen ilk bakışta ayırt edilebilen ceviz büyüklüğünde kusursuz bir inciyi gösterdi. Söz gelimi şunu alalım. Yalnız bu gördüğün inci için Tahiti'de 60.000 frankı trink diye saymaya hazır kahramanlar çıktı. Yarın da en azından bu parayı vereceklerine eminim. Tabii eğer fırtına izin verirse. Evet, yeğenlerimden biri çıkardı bu inciyi. Yeğenim, yerliydi yani. Ayrıca iflah olmaz bir hırsızdı. İnciyi bulduğu zaman üzerine yatmak istedi. Ama benim malımdı o inci, benim. Onun yeğenlerinden biri ki o benim de yeğenim sayılır. Bir şey söyleyeyim mi? Biz zaten burada hep hısım akrabayızdır. Neyse o adam da soyguncuyu soydu. Üstelik hem inciyi aldı hem canını. Ve sonra büyük bir sandalla Nuunau'ya kaçtı. Haydi bakalım. Ben de işi gücü bırakıp adamın ardına düştüm ama geç kalmıştım. Artık olan olmuş ve ben oraya varıncaya kadar Nuunau'nun kabile şefi inciyi almak için herifi çoktan temize havale etmişti bile. Ya işte böyle. Bu gördüğün inci nice canların kıyılmasına neden oldu. Kaptan, bir içki almaz mıydın? Tuhaf şey, seni bir yerden gözüm ısırıyor ama yanılıyor muyum bilmem. Yoksa bu adaların yenisi misin? Grief tanıştırdı onları. Roberta'nın kaptanı Robinson. Bu arada Malhol Peter Gee ile tokalaşmıştı. Dünyada bu kadar inci bulunabileceği 40 yıl düşünsem aklımın ucuna bile gelmezdi. Olur şey değil doğrusu. Peter Gee de katıldı bu sözlere. Ne yalan söyleyeyim, bu yaşıma geldim ama bu kadar çok inciyi bir arada görmedim. Malhol sordu. En azından 50 ya da 60 bin sterlin, ki bu da buradaki fiyatı. Paris piyasasındaki değerini sen düşün artık. Kesin bir rakam vermenin güçlüğünü belirtircesine omuzlarını silkti. Malhol kaşlarından süzülerek gözlerine inen terleri sildi. Hepsinin suratında boncuk gibi ter damlacıkları birikmişti. Zorlukla soluk alıyorlardı. Buz olmadığı için bulaşık suyuna dönen ılık viski ve absent boğazlarını yakıyordu. Parlay habire konuşuyordu. Evet evet, musalla taşından farkı yok şu gördüğünüz masanın. Ne cesetler yatıyor orada bilseniz. Bu inciler, hepsini bir bir tanırım, onların her birini tek tek. Hele yan yana duran şu üçüne bakın bir, ne kadar da kusursuz şeyler, nasıl da yaraşıyorlar birbirlerine. Easter'lı bir dalıcı bir hafta içinde bulup çıkarıvermişti onları. Çok geçmedi, birkaç gün sonra zavallı adam kızgın bir köpek balığının saldırısına uğradı. Bir kolu kopmuştu. Ne yazık ki kan zehirlenmesinden göçüp gidiverdi zavallıcık. Evet, ya şu barok inci? Kalıbına bakmayın, 5 para etmez. Yarın tutup da bana 20 frank verseler öpüp başıma koyarım. 20 kulaç derinlikten çıkarılmıştı. Rarotongalı bir adam vardı, eşsiz bir dalıcıydı. Her dalışında rekor üzerine rekor kırıyordu. Ama onun da ciğerleri mi patladı, vurgun mu yedi, her neyse işte. Su yüzüne çıktıktan 2 saat sonra feryat figan ölüverdi. Tüyler ürpertici çığlıkları çok uzaklardan işitilmişti. Gördüğüm yerlilerin en dayanıklısı, en güçlüsüydü. Dalgıçlarımdan 5-6'sının başını hep bu vurgun illeti yemiştir. Ve hiç kuşkusuz daha birçoklarını da yiyecektir. Evet, daha yığınla adam ölecek, yığınla. Kaptanlardan biri kapa şu ağzını Parlay diye çıkıştı. Şu uğursuz kehanetlerinden vazgeç artık. Fırtına mırtına çıkmayacak. Al işte, yazıyorum buraya, görüşürüz. Parlay ihtiyarlığın ince çatlak sesiyle, eğer genç ve güçlü bir adam olsaydım tası tarağı toplayıp tez elden tam yol basıp giderdim buradan dedi. Evet, hala şarabın hakkından gelecek kadar güçlü olsaydım bir an bile durmaz yapardım bunu. Hem de hiç düşünmeden yapardım. Ama sizler kolay kolay gitmezsiniz. Hoş zaten gideceğinizi bilsem hiç uyarmak zahmetine katlanır mıydım sanıyorsunuz? Hayır hayır, madem ki ortada bir leş serili, bırakalım bütün akbabalar nasiplerini alsınlar. Evet, yiğit denizcilerim için ve kendinizden geçin, güzel, çok güzel. Haklısınız, bu güzel, bu sevimli yuvarlaklar için neler verilmez, nelere katlanılmaz. İşte o güzelim inciler, sizlerin olmak için yarın saat onu iple çekiyorlar. Açık arttırma yarın saat 10'da. Evet, duyduk duymadık demeyin. Parlay moru incilerini satıyor. Üşüşün akbabalar. Hey gidi ihtiyar Parlay, hey. Bir zamanların taşı sıksa suyunu çıkaran Parlay'ı bugün bile topunuzu gömebilecek güçtedir. Malahini'nin ambar şefi Peter Gee'nin kulağına eğildi. Ne sinir bozucu bir herif değil mi diye fısıldadı. Dolly'nin kaptanı, tut ki patladı fırtına dedi. Ne olur yani. Bugüne dek rüzgar hiki ho ho'ya hep teğet geçmiştir. Su altında kalacak değil ya. Kaptan Warfield hiç belli olmaz, fırtına bu dedi. Bugüne dek hep kıyıdan köşeden yalayıp geçmiş olabilir ama bir de bakarsın ki adanın altını üstüne getirivermiş. Ne derseniz deyin, benim içim rahat değil. Grief, ne o, sen de mi oyun bozanlık ediyorsun dedi. Kaptan Warfield sıkıntılı, yeni motorun kendi kendini ödemeden ziyan olup gitmesine gönlüm razı değil dedi. Bu sırada Parlay kalabalıktan sıyrıldı, odanın karşı duvarında asılı olan barometrenin yanına gitti sevinçle. Hele bir de siz bakın yiğit denizcilerim dedi, hele bir de siz bakın. En yakındaki adamın gözü barometre göstergesine ilişince suratı allak bullak oldu. 10 derece düşmüş. Odadakiler de Batman'i zattı birden. Herkes kaygılanmıştı. Sıkıntı veren ürpertici bir sessizlik çöktü ortalığa. Sanki herkes bir an önce odadan dışarı fırlamak ister gibiydi. Parlay buyurucu bir sesle "Dinleyin!" diye bağırdı. Bu buyruğu izleyen sessizlik içinde dışarıda patlayan dalgaların gitgide artan uğultusu geliyordu kulaklara. Gümbür gümbür öten büyük bir kükreyişe benziyordu bu patlayışlar. İçlerinden biri "Deniz taşıyor!" dedi. Herkes pencerelere koşuştu. Seyrek Hindistan cevizleri arasından yer yer görünmekte olan denize baktılar. Birbirlerinin omuzlarında yükselen iri dalgalar inatçı saldırışlarla mercan kayalıklarına toslayıp dağılıyordu. Birkaç dakika bu ürpertici görüntüyü izlediler. Aralarında mırıltıyla konuştular. Bu kısacık zaman içinde dalgaların gittikçe devleşip gittikçe daha öfkeli bir hal aldığını gördüler. Böylesine kımıltısız bir havada dalgaların bu derece kudurması akıl alacak şey değildi. İhtiyar Parlay'ın sesi dalgın seyircilerin kulaklarında bir top gibi patladı ansızın. "Yiğit beyzadeler, demir almak fırsatı kaçmış değil henüz. Sandallarınıza atladığınız gibi soluğu gemilerinizle alabilirsiniz." 25 yaşlarında iri yarı bir delikanlı olan kaktüsün ikinci kaptanı Darling, "Vız gelir tırıs gider babalık," dedi. "Rüzgar şu anda güney doğrultusunda esmekte. Bizim ilişmeden geçip gidecek." Bu sözler üzerine odadakiler derin bir oh çektiler. Yeniden konuşmaya daldılar. O da yine az önceki hararetli uğultusuna kavuşmuştu. Hatta alıcılardan birkaçı incileri inceleme işine kaldıkları yerden devam etmek için yeniden masanın başına döndü. Parlay'ın sesi büsbütün dikleşti. "Anlaşıldı," dedi. "Şu anda kıyamet bile kopsa alışverişinizden geri kalmayacaksınız." Isaac sanki onu kışkırtmak istercesine "Evet öyle," diyor. "Ne pahasına olursa olsun yarın bu incileri alacağız." "Öyleyse cehennemin dibine kadar yolunuz var. İnci tüccarlığını da cehennem pazarında yaparsınız." Herkes makaraları koyverdi. Güldüklerini görünce iyice küplere bindi yaşlı adam. Hışımla Darling'e döndü. "Bana bak süt kuzusu, senin gibi çocuklar nasıl oluyor da fırtına konusunda bilgiçlik taslayabiliyor ha? Söyler misin bana? Hangi baba yiğit Paumatulardaki rüzgarın rotasını çizebilirse göster de alnını karşılayayım onun. Hangi kitapta bulursun bunu? İçinizde Edgard olanınız daha anasının karnında bile değilken ben bu suları kulaç kulaç dolaşıyordum. Huyunu da suyunu da iyi bilirim buraların. Neyin ne olduğunu bilerek konuşuyorum. Doğu yönlü fırtınaların rotası öylesine geniş bir yaydır ki siz isterseniz buna düz bir çizgi deyin. Batı yönlü olanlar ise tam burada keskin bir dirsek çizip dönerler. Al haritayı, aç gözlerini bak ve de hatırla. 91 kasırgası acaba nasıl oldu da Auri ile Hiolau'yu silip süpürmüştü? Ha? Bu bir yaydır kahraman evlat, bu bir yaydır, yay. 2 ya da bilemedin 3 saat sonra şiddetli bir rüzgar çıkacak. Eli kulağındadır. Hele dikin kulaklarınızı, dinleyin de görün. Atolün mercan temelleri büyük bir çatırtıyla sarsıldı. Ev hop oturdu hop kalktı. Ellerinde viski ve absent şişeleri bulunan yerli uşaklar korunmak istercesine birbirlerine sokuldular. Dehşetle pencereden dışarı kopra hangarlarına saldırıya geçmiş olan dalgalara baktılar. Parlay barometreye bir daha göz attı. Neşeyle kıkırdamaya başladı. Alaycı bakışlarla tek tek süzdü konuklarını. Kaptan Warfield merak etti barometreye, bir de kendisi bakmak üzere Parlay'ın yanına gitti. 29.75 diye okudu. 5 derece daha düşmüş, Allah kahretsin, bu ihtiyar şeytanın hakkı var. Kasırgaha geldim ha geliyorum diyor. Siz ister gelin ister gelmeyin, tek başıma da olsa ben dosdoğru gemiye dönüyorum. Isaacs kaygılı bir sesle hava kararıyor diye mırıldandı. Mavhul saatine bakarak Grief'e vay canına dedi, sanki tek perdelik bir tiyatro oyunu. Saat daha sabahın onu, gel gör ki akşam karanlığı bastı ortalığı. Güneş elini eteğini çekiyor sahne ışıkları. Peki fon müziği olarak rüzgar kemanıyla acıklı bir şeyler çalmayacak mı? Karşılık almasına zaman kalmadan ev ve mercan adası yeni ve daha güçlü bir çatırtıyla sarsıldı. Konuklar paniğe kapılarak kapıya atıldılar. Suratlar günün bu apansız alacakaranlığında olduğundan daha kaygılı ve korkunç görünüyordu. Boğucu sıcakta Isaacs astım krizi tutmuş, tık nefes ihtiyarlar gibi soluk soluğa kalmıştı. Konukların bu kaygılı ve telaşlı hali karşısında zevkten dört köşe olan Parlay kıkırdıyor, kahkahalar savuruyor, küçümseyici çığlıklar atıyordu.
Canım, bu ne telaş böyle? Acele edecek ne var ki yiğit beyzadeler? Hele birer kadeh daha yuvarlayın bakalım.
Kimse ona kulak verecek durumda değildi. Onlar iki yanı deniz kabuklarıyla çevrili yoldan kıyıya doğru koşuşurlarken ihtiyar adam kapı aralığından başını uzatarak avaz avaz bağırdı.
''Unutmayın beyler, sakın unutmayın. İhtiyar Parlay yarın saat 10'da incilerini satıyor.''
6. ayrımın sonu. Sayfa 75.